Ayrım 2. Silivri sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 25. Silivri'de Fethullah Gülen gölgesi. Cemaat yarı gizli bir örgüt. Bazıları su üstünde, çoğu su altında. ABD'deki yönetimi kimlerden oluşur, Türkiye'deki karargahında kimler vardır, paralar nasıl toplanır, kime akıtılır, nerede biriktirilir ve nasıl dağıtılır, bunların hepsi gizlidir. Kimler milyarları verir bilinmez. Gazetelerin ana bayilerden kimlerce paraları verilerek alınır ve evlere dağıtılır, bunlar da yarı gizlidir. Bütün yasaların üzerinde faaliyet gösterirler. Orhan Bursalı, gazeteci. Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var. Baksanıza, sürekli Silivri Cezaevi ile GATA arasında yatay geçiş, yani yatış geçişi var. Bu işin içinde bir GATA kulli var. Hükümete karşı da bazı hesaplar seziliyor. Bunlar iyi şeyler değil. Bunların daha zırhları yırtılmadı diyen Fethullah Gülen, bu çıkışıyla okul yaptıran bilge, mütedeyyin bir kişi yerine, bir yerlere talimat veren, bir yerleri tehdit eden, her fırsatta kahraman ordumuzu eleştirip küçük düşürmekten çekinmeyen, büyük bir grubun güçlü, otoriter lideri gibi konuşan ya da konuşturulan bir kişilik sergiliyor. Gazeteci Nedim Şener'in Ergenekon belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat adlı son kitabında Gülen'in Ergenekon'la ilgisini gösteren ve bu değerlendirmelerimizle örtüşen çok önemli bilgiler var. Gülen nasıl haklı çıkıyor? Kehanet mi, istihbarat mı? Yaşanan şaşkınlık bir yana, 2009 yılının ilk çeyreğinde baş döndürücü hızla gelişen olaylar, Ergenekon davasında GATA kulli var diyen Fethullah Gülen'i servis edilen bilgiler ışığında haklı çıkarmıştı. Zira asker kökenli bazı Ergenekon davası sanıkları tutuklu bulundukları cezaevinden GATA'ya sevk edilmişlerdi. Ve yasa dışı dinlemeye takılan eşlerin ses kayıtlarına bakılırsa kimi sevklerde tartışmalı kararlar söz konusuydu. Yine aynı çerçevede Gülen'i haklı çıkaran bir başka konuysa 2004 yılında yaptığı bir açıklamada yer alıyor. Bundan 8-9 ay evvel bir dostum vasıtasıyla bana bu türlü şeyleri bilen çok üst seviyelerde vazife görmüş bir insan, önümüzdeki aylarda Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek, seri cinayetler işlenecek dedi. Gerçekten de o açıklamadan bir süre sonra Türkiye'yi sarsan şu saldırılar yaşandı. Rahip Andres Santoro cinayeti 5 Şubat 2006. Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması 5-12-13 Mayıs 2006. Danıştay saldırısı 17 Mayıs 2006. Hrant Dink cinayeti 17 Ocak 2007. Malatya'da Zirve Yayınevi cinayeti 18 Nisan 2007. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Teziç'e yönelik suikast girişimi 25 Nisan 2007. Bu cinayet ve saldırıların tümü Ergenekon iddianamesinde yer aldı. Gülen, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin 4 gün öncesinde Yozgat Yerköy'e giderken bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kazayı kurcalamak gerektiğini söylediğinde de şüphelerinde haklı çıkacağını biliyor gibiydi. Fethullah Gülen, Ergenekon operasyonunun son sürat yol aldığı bir dönemde 8 Nisan 2009 günü şöyle bir açıklama yapmıştı. Yarın tahşiye diye bir şey icat edebilirler. Allah korusun, kitap okuyan Müslümanlarla okudukları kitaplarla ayakta durmaya çalışanların içine adam sokmaya çalışabilirler. Kitapların sahibi zatın posterlerini evlerine asabilirler. Evlerine de kalaşnikofları verirler. İki yerde eylem yaptırıp demek ki fırsat bulunca bunlar da silaha sarılabilir derler. Çuvaldızı bile olmayan insanlara terörist damgası vurmak isteyebilirler. 28 Şubat öncesinde bir kısım şaşkınların zuhur ettiğini söyleyen Gülen, giyim kuşamdan ibadet tavırlarına kadar pek çok hareketleriyle aykırılık sergileyen bu insanların topluma figüran olarak sunulduğunu hatırlatıyordu. Onlara bir kısım roller verildi. Kimisi tarikat şeyhi kisvesine bürünüp medyada boy gösterdi. Kimisi teokratik düzeni hakim kılma sevdalısı bir gerici numarası yaptı. Kimisi mürtecilerin ağına düşürülüp kandırılmış bir kurban rolü oynadı. ve kimisi de karanlık güçler tarafından kiralanan bir tetikçi, kanlı katil olmasına rağmen irtica piyesinde Allah'ın ordusunun sadık bir eriymiş gibi sahne aldı. Figüranlar rollerini öyle gerçekçi ortaya koydular ki herkes oynananın bir oyun olduğunu unutup ülkenin elden gittiği zehabına kapıldı. Gülen'in Nisan 2009 tarihli bu açıklaması ve 12 Haziran 2009 günü Taraf Gazetesi'nin kıdemli albay Dursun Çiçek imzası taşıyan AKP ve Gülen'i bitirme planı manşetiyle ilginç benzerlik taşıyordu. Habere göre İrtica ile mücadele planı başlığını taşıyan 4 sayfalık belge Ergenekon sanıklarından Levent Göktaş'ın avukatı Serdar Öztürk'ün ofisinde ele geçirilmişti. Öztürk'ün avukatına göre bu belge müvekkiline ait değildi. Kimilerine göre ise bu Fethullah Gülen cemaatinin komplosuydu. Öztürk'ün avukatı belgenin dışarıdan birileri tarafından ofise konduğunu iddia ediyordu. Bu gelişme adeta bir fırtına yarattı. Ortaya çıkan toz dumanda belgenin içeriği doğruluğuna ilişkin tartışmaları geride bırakmanın ötesinde bir anda unutturdu. Derhal soruşturma başlatan Genelkurmay Başkanlığı 15 Haziran 2009 günü yaptığı açıklamada da belgenin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hazırlanmadığı kanaatinin oluştuğunu bildirdi. Ele geçirildiği açıklanan belgedeki şu ifadeler Fethullah Gülen'in bu gelişmeden 2 ay öncesinde bulunduğu öngörülerle paralellik gösteriyordu. Askeri suç kapsamında yapılacak Işık Evleri baskınlarında silah, mühimmat ve plan bulunması sağlanacak, Fethullah Gülen grubu Fethullahçı silahlı terör örgütü kapsamına aldırılacak ve soruşturmalar askeri mahkemeler kapsamında yürütülecek. Bir kehanet mi, istihbarat mı yoksa senaryolaştırılmış bir komplonun sahneye konulması mı? Yanıt ne olursa olsun yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında şekillenen sorular Ergenekon operasyonunu Fethullah Gülen'in çerçevesinde okumayı gerekli kılıyor. Gülen'in asıl şaşırtıcı tutumu Ergenekon soruşturmasını yakından takip ettiği ve henüz mahkeme kararı olmamasına rağmen iddiaları da sahipleniyor görüntüsüdür. Görüldüğü gibi Fethullah Gülen'in Ergenekon soruşturmasıyla olan ilgisi ne rastlantı ne de sade vatandaş ilgisi, daha başka bir şey. O zaman bu konuyu enine boyuna araştırıp soruşturmak, şifrelerini çözmek, gölgelerini kaldırmak, netleştirip şeffaflığa kavuşturmak gerekiyor. Peki bunu kim yapacak? Görev kimin ya da kimlerin? Bize göre ilk görev AKP iktidarının. Nedeni basit. Çünkü anılan grubun lideri koalisyon ortağı edasıyla her konuşmasıyla demokrasiye ve hükümete zarar veriyor, gölge ediyor. Emniyette F tipi kadrolaşma söylentilerinden ilk rahatsız olması gereken kişinin İçişleri Bakanı olması gerekmiyor mu? Beklentimiz bir başka ülkede devletin, cumhuriyetin polisine böyle bir suçlama yapılsa, o ülkenin bakanı, emniyet genel müdürü, savcıları, hatta başbakanı ne yaparsa Türkiye'de de aynısının yapılmasıdır. Benzer kadrolaşmaların yargı dahil devletin diğer kurum ve kuruluşlarında da yapıldığı yazılıp konuşuluyor. Bunların da soruşturulup açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. Baroların ve sivil toplum örgütlerinin konuya daha somut yaklaşmalarını bekliyoruz. Meclis Başkanlığı'nın bir araştırma yaparak sonuçlarını halkımıza açıklamasını, Dışişleri Bakanlığımızın özellikle ABD'de bir araştırma yapmasını bekliyoruz. Karşımızdaki kişi vatansever, hayırsever, devletini, peygamber ocağı ordusunu seven, okul ve okuma düşkünü, gerçek anlamda bilge bir din adamı mı, yoksa kimilerinin söylediği gibi orta vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek için söylemleri, televizyonları ve bedava dağıtılan gazeteleriyle toplumu karıştıran, kutsal dinimizi kullanarak insanımızı gizli gizli örgütleyip dönüştüren, bunu yaparken de ABD ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen, onun gizli örgütü CIA ile birlikte hareket eden, BOP'un gerçekleşmesine ve Türkiye'nin parçalanmasına sıcak bakan yasa dışı bir grubun ayrıcalıklı lideri mi? Hiçbir art niyet taşımadan bütün iştenliğimle sade bir vatandaş olarak bunun soruşturulup açıklığa kavuşturulmasını diliyorum. Türk halkı ve devleti bu tür kuşku ve şaibelerle daha uzun süre yaşayamaz, yaşamamalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü bu işin öncülerinden olmalı çünkü en büyük gölge onların üzerinde dolaşıyor. Burada hiç kuşkusuz yargısal anlamda TSK'nın da yapması gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Örneğin emekli jandarma albay Atilla Uğur'un Silivri Cezaevinden Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na yazdığı mektuptaki aşağıdaki ifadelerini son derece önemsiyorum. TSK'ya yönelik tehditler kapsamında önemli ve anlamlı buluyorum. Gözaltına alındıktan sonra getirildiğim Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bodrum katında konulduğum B10 numaralı hücreden bir gece yarısı yukarı kata çıkarıldım. Burada daha sonra adının Mehmet Karabörk olduğunu öğrendiğim emniyet amirinin odasına alındım. Emniyet amiri bana sadece sohbet etmek için çağırdığını söyledikten sonra özetle şunları ilave etti. Bize Şener, Orgeneral Şener Eruygur ve Hurşit, Orgeneral Hurşit Tolon'la ilgili bir şeyler söyle. Biz de seni serbest bıraktıralım. Savcı biz ne dersek onu yapar. Verdiğim cevaplardan hoşnut olmayarak beni tekrar hücreye gönderdi. Bir sonraki gece yine aynı odaya çıkardılar. Emniyet amirinin koltuğunda savcı Zekeriya Öz oturuyordu. Üç polis de sivil giyimli Mehmet Karabörk'le birlikte odadaydı. Bana hitaben bu Şener ve Hurşit'le ilgili her şeyi bize anlat. Seni yarın sabah bırakayım dedi. Bana insanlara iftira atmamı söylüyorsun dedim. Bozuldu ve kalktı gitti. Gözaltına alınmamdan nöbetçi hakim önüne çıkıncaya kadar bir saat bile uyku uyumadım. İki gece yarısı kaldırılarak sözde sohbete diyerek Beşiktaş Adliyesi'ne götürüldüm. Aslında şantaj teklifine ve olmazsa yormaya ve moralmen çökmeye zemin hazırlamaya götürüldüm. 28 yıl şerefimle jandarma subayı olarak görev yaptım. Eli kanlı bir teröriste bile böyle gözaltı ve sorgu süreci uygulandığına tanık olmadım. Tekirdağ F1 kapalı cezaevinde tutuklu olarak bulunurken 9 Ekim 2008 günü Beşiktaş Adliyesi'ne götürüldüm. Savcı Öz, özetle kanımı donduran şu cümleleri söyledi. Bu Ergenekoncular iki şeye düşmanlar. Birincisi Fethullah Gülen Hoca Efendi ve cemaati, bir de Alman vakıfları. Aslında Deniz Baykal Ergenekon'un tam içinde, biz biliyoruz. PKK terörü neden 2002'de tekrar başladı? Çünkü AKP iktidara geldi. Onu baltalamak için sen bize bu adamlarla ilgili bir şeyler söyle, altına da imzanı at. Biz de senin için iyi düşünelim. Şu ana kadar yazdıklarımın tamamı maalesef yaşanmıştır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın karşı karşıya bulunulan bu okyanus ötesi tehlikeyle ilgili önlemleri zamanında almadıkları takdirde sonradan onarılması olanaksız zararların sorumlusu olmanın bilincini taşıdıkları inancıyla kuşkularımızı artıran örneklere devam edelim. 2005 Fethullah Gülen, dip dalgayı aşarız dedi. 2006 Emniyet Genel Müdürlüğü briefinglerinde ulusalcılığı terör tehditleri arasında saydı. 2007 Ümraniye Ergenekon soruşturması başlatıldı. 2008 Görevli yandaş medyada yavru Ergenekon başlıkları atıldı. Rauf Denktaş ve TMT suçlandı. 2009 ABD Kongresi Din Özgürlüğü raporu. Türkiye'deki katı laiklik nedeniyle insanlar dinini yaşamakta zorluk çekiyor. Bunun yumuşatılması gerekiyor diye yazdı. 2009 Genelkurmay Başkanlığı'nın Haziran 2004 tarihli yazısının ekinde yer alan gizli ibareli Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken taslak tedbirler konulu değerlendirme Ergenekon davasının 32. delil klasöründe yer aldı. 2009 Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Rıdvan Ulugüler adına sahte emirler hazırlayan Işık Evleri mensubu assubaylar tutuklandı. 2009 Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, Işıkçı assubayların rövanşı alınıyormuşçasına PKK itirafçılarının gizli tanık beyanlarıyla tutuklandı. 2009 Ceza Muhakemesi Yasası'nın 3. maddesine bir gece yarısı eklenen bir hükümle sivillerin her koşulda sivil yargıda yargılanmalarının yolu açılarak Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığınca yürütülen ve Fethullah Gülen'le irtibatta olduğu söylenen Işık Evleri soruşturmasının önünün kesilmesi istendi. Buraya cemaate ait olduğu söylenen gazete ve televizyonlardaki yalan ve yanlış dolu bilgileri, iftiraya kadar varan yıkıcı haber ve yorumları taşımadık. Eğer bunu yapsaydık, inanın bu kitabın tüm sayfaları anılan yalan ve iftiralara yetmezdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bir dönemde altın nesil yetiştiriyoruz diyerek gençlerimizi ve yüce dinimizi iç ve dış siyasette çıkarı için kullananların hala söyleyecekleri doğru ve vicdani bir şeyler vardır umuduyla daha önce bizlerle görüşmek için birkaç kez aracı gönderen muhatapların yalan ve iftira yerine gerçekçi ve inandırıcı açıklamalarını bekliyoruz. İkinci ayrımın sonu, sayfa 32.